7. Ayrım.
2008 Nisan'ında Düzce'de bir okulun davetlisi olarak öğrencilerin ana babalarına konuştum. Ailedeki iletişimin öneminden, çocuklarıyla kurdukları ilişkilerin etkisinden söz ettim. Farkına varmaları gerektiğini düşündüğüm ve yaşamlarında önemli sonuçlara yol açacak temel uygulamalardan söz ettim. Benim konuşmamı dinlemek için gelen bir gazeteci, genel gazetedeki köşesinde konuşmamı değerlendirirken, "Yaşanmamış yaşamlar kimin eseri?" diye soruyor ve şöyle devam ediyordu.
Bir yazar, bir psikolog eğitimde sınavlar saçmalığını dağıtmanın ve iyi insan yaratmanın yöntemlerini anlattı gece boyunca. Anlamsız bir iyimserlikle yaptı bunu. Yaşamın muhteşem karelerinde yer alacak insanların, dar alanda kısa paslaşmalarla yaratılması olanaksız. Doğan Cüceloğlu salonda toplananlara eğitimin, sınavlar örgüsünün ötesinde, kaynak kitapsız, destek odasız, yavaşça yürütülmesi gereken doğal bir yapı olduğunu anlatmalıydı. Bunu yapmadı, sınavlardaki eşitsizleşmeyi konuşmadı, ezilenlerin pedagojisini de anlatmadı. Oysa yerkürede biçimlenmiş rollerimizi oynamadığımızı söylemekten kimse korkmamalı. Korkmamız gereken özgürleşmemiş beyinlerin, öcüleşmesi ya da özgürleştiğini sandığımız beyinlerin doğru bir duruş sergileyememesi. Doğan Cüceloğlu bunu da anlatmalıydı.
Bu yazarın kapsamlı düşüncesinin temellerindeki derin felsefi ilkeler kesinlikle ifade edilmesi gereken ve özellikle Türkiye'nin geleceğini etkileme durumunda olan üniversite sınıflarında, siyasi süreçlerin yer aldığı karar alma ortamlarında uyanık tutulması gereken bir bilinç. Ama ben konuşurken şuna özen gösteririm. Acaba ana babalar söylediklerimi çocuklarına uygulayabilir mi? Ana babaların kendi evlerinde çocuklarıyla etkileşim içinde olduğu zaman uygulayabileceği, kendi denetimleri altında olan bilgi ve yöntemlerinden mi söz ediyorum? Yazar bunu bir eksiklik olarak görmüş, şöyle diyor.
Doğan Cüceloğlu postmodern zamanların insanlarını, bu insanların hayata yabancılaşmasını, durmadan küre için sorunlar üretmesini, ailelerin genel durumlarla ilişkisizliğini, tutmadığımız güncelere yazamadığımız şiirleri, yoksullukların kıskacını, seni seviyorum dediği için dışlanan insanları anlatmalıydı. Sürekli bir iyimserlikle mutluluğun resminin çizilemeyeceği kesin. Mutluluğun resmini çizmek için kurşun kalem tadında keskin çizgilerimiz olmalı. Bu kolay değil. Sınavlarla çizdiğiniz yollarda ve sisteme çok uyumlu aileler ile mutluluğun resmi örtüşmez. Doğan Cüceloğlu'nun bu anlamdaki yargılarını bireyler ve aileler boyutunda sınırlaması da yanlış aslında. Tüm bunların küre içinde dönen oyunlardan ve ülkelerin sömürücü ideolojilerinden bağımsız olmadığını çok sert söylemeliydi. Bu tip toplantılarda süren savaşların, çevre katliamlarının, tüketim çılgınlıklarının ve Afrika'daki ve başka ülkelerdeki insanların açlıklarının nedenleri sorgulanarak ve hayatın aslında bir çay içme seremonisi tadında olması gerektiği anlatılarak söze başlanmalı. Çünkü hayat sadece kurtarılmış insanlar için değil, dünyayı kurtaracak düşünceler üretmeli ve bunların tekerlerin televizyonlarından çok halkın içinde anlatılmalı. Hayatın güzelleşmesine ilişkin düşünceleriyle bir sevgi ideoloğu olarak adlandırabileceğim Doğan Cüceloğlu, anlatımlarında daha sarsıcı olmalı. İnsanların düşüncelerinin darmadağın olduğu yüzlerinden anlaşılmalı. Ben yaşamımda çoğu kez savunduğum düşüncelerin tekrarını dinlemekten ötede sistemi yerle bir eden bir gösteri beklentisindeydim.
Gazete köşe yazarının bakış tarzını kapsamlı olarak niçin verdim? Çünkü bu bakış, Kör Gültekin'in yaşamı kucaklama tarzıyla tam bir zıtlık oluşturuyor. Gültekin, enerjisini ve dikkatini şimdi ve burada etkisi altında olan küçük adımlara veriyor. Çünkü içinde yaşayabileceği anlamlı ve güçlü bir geleceği ancak böyle yaratabileceğine inanıyor.
1943 yılının Ekim ayındaydık. Halk evinde İngilizce kursu açıldığını duydum. Dünyaya yeni bir pencere açmak için uygun bir fırsattı bu. Kabartma yazı yazmaya yarayan yazı cetvelini kullanarak okulun ders kitaplarının kabartma yazılı kopyasını çıkartabilirdim. Böylece öteki öğrenciler gibi benim de kursta kullanacağım ders kitabım olurdu. Ancak bu kitabı birinin bana yazdırması gerekiyordu. Ailemizde İngilizce bilen yoktu. Annem İngilizce bilmediği halde kursta kullanılacak kitabı Türkçe okur gibi okuyarak bana yazdırmayı kabul etti. Ben de hemen halk evinin yolunu tuttum ve İngilizce kursuna yazıldım. Kurs, İngiltere'nin dış ülkelerle olan kültürel ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurduğu British Council, Türkiye'deki adıyla İngiliz Kültür Heyeti tarafından düzenlenmişti. Merkezi Londra'da bulunan bu kuruluş, birçok ülkede olduğu gibi yurdumuzda da örgütlenmişti. Genel merkezi Ankara'daydı. İzmir'de, İstanbul'da ve daha birkaç büyük kentte şubeleri vardı.
Yukarıdaki satırları aktarırken aklımdan geçen düşünceler şunlar oldu. Sıradan bir insanın öğrenilmiş acizliğinin tipik bakış tarzı içinde küçük Gültekin'in arkasına sığınabileceği bakın ne mazeretler vardı. 1. Ben körüm, bu kurs görenler için. 2. Kursun körler için kitabı yok. 3. Yakınımda İngilizce bilen kimse yok, bana kimse yardım edemez. O bu mazeretlerin arkasına sığınsaydı çevresinden herhangi biri gelip tembellik yapma Gültekin, bak bu senin için bir fırsat, bu fırsatı değerlendir demeyecekti. Çevresinde bu sözü söyleyecek bilinçte insan yoktu.
Kursta ders kitabı olarak Essential English kullanılıyordu. Birinci cildini alıp eve döndüm. Annem kitabı sözcük sözcük Türkçeymiş gibi okuyarak virgülüne noktasına kadar bana yazdırmaya girişti. Bu oldukça çetin ve sabır isteyen bir işti. Kitabın bir sayfasını kabartmaya geçmek için yarım saatten daha çok zaman harcıyorduk. Bir yandan annem, annelere özgü sabır ve özveriyle yazdırma işini sürdürüyor, bir yandan da ben kursa devam ediyordum. O zamanlar Aydın'da bir İngiliz şirketinin meyan kökü işleyen küçük bir fabrikası vardı. Kurs öğretmenimiz bu fabrikanın yöneticilerinden Mr. Fulton'du. Benim kursa katılışımı yadırgamak şöyle dursun, yakın bir ilgiyle karşıladı.
Burada da dikkatinizi Mr. Fulton'un tutumuna çekmek istiyorum. Onun olumsuz tavrı, söz gelimi, hayır bu kurs körler için değil, bu öğrenci kursa katılan diğerlerinin gelişimini engeller cümlesi bu gelişimi engellemeye yeterdi. Oysa o öyle yapmadı. Kör bir öğrencinin olduğu sınıfa öğretmenlik yapmak, yalnız görenlere öğretmenlik yapmaktan daha zor olmalı. Sanırım Mr. Fulton bunun farkındaydı. Kendisini sevgi ve saygıyla anıyorum. Okumaya devam edelim.
Öğrenciler arasında benden birkaç yaş büyük olsalar da arkadaşlık edebileceğim genç kızlar, delikanlılar olduğu gibi kentimizin belediye başkanı Ethem Menderes ve meslek sahibi başka erişkinler de vardı. Böylece İngilizce kursu benim için yeni sosyal ilişkiler kurup geliştirmek bakımından da elverişli bir ortam oluşturuyordu. Ben de elimde ders kitabının kabartma metni ve gereken notları almaya yarayan kabartma yazı cetvelimle onlar arasında normal bir öğrenci olarak yerimi almıştım. Dersleri ciddiye alıyor ve iyi hazırlanıyordum. Bundan dolayı çok geçmeden dikkati çekecek derecede başarılı bir öğrenci oldum. Bilirsiniz, bu gibi kurslarda ilerleme temposu oldukça yavaştır. Kursa katılanların çoğu biraz İngilizce öğrenmek, biraz da oyalanmak için gelir. Oysa benim acelem vardı. Bir an önce kitap okuyabilecek, İngiliz radyolarını dinleyebilecek düzeye erişmek istiyordum. Belki de savaş bitince yurt dışına giderek öğrenimimi sürdürebilirdim. Daha açık bir deyişle, İngilizce bilmenin benim için yaşamsal önem taşıdığına inanıyordum. Ayrıca böyle bir amacı gerçekleştirecek olursam hem kendime güvenim artacak, hem de çevremdekilerin bana bakışı olumlu yönde değişecek.
Ülkenin değişik yörelerinde ana babalar için konuşurum. Konuşmamdan sonra bana en sık sorulan sorulardan biri şu olur. Çocuğum derslerine çalışmıyor, söylüyorum, ikaz ediyorum, kızıyorum, tatlı dille konuşuyorum ama nafile, çalışmıyor hocam, ne yapayım? O zaman soruyorum, siz ona çalışmasını söylemeseniz ne olur? Genellikle çaresizlikten kaynaklanan bir gülümsemeyle günlerce ders çalışmaz, bilgisayarın başında oturur, arkadaşlarıyla yazışır, oyun oynar ya da telefonla konuşur. Şimdi burada ayrıntılarına girmeyeceğim bir uygulama yaparak onlara çocukların kendi iç dünyalarından gelen bir hevesle çalışmak istemelerinin tek çıkış yolu olduğunu vurgularım. Bunun için çocuklarıyla sohbet etmelerini önerir ve bunun yollarını anlatırım. Değerli okurlarım, genel olarak motivasyon başlığı altında incelenen istekli olma, şevkli olma, arzu etme, heyecan duyma konusunun iki temel kaynağı vardır. İç motivasyon ve dış motivasyon. Gültekin Yazgan'ın ortamında ona dış motivasyon veren kişiler, söz gelimi, hadi İngilizce çalış diyen yok. Ama onun içinde bir hayal var, yaratmak istediği bir gelecek var. Yani iç motivasyonu yüksek. Küçük Gültekin zorlukların üstesinden gelmeye çabalıyor, yoktan yeni olanaklar var ediyor. Niçin? Çünkü gönlünün muradını keşfetmiş, ulaşmak istediği bir hayali var.
Babamdan bana İngilizceyi daha çabuk öğretecek bir özel öğretmen sağlamasını rica ettim. Çok geçmeden böyle bir öğretmen adayı bulundu. Kurs öğretmeni Mr. Fulton'un yöneticisi olduğu fabrikada çalışan Abidin Bey, İzmir'deki eski Kızılçullu Amerikan Koleji'nden mezundu. Babamla görüşmelerinde ben de bulundum. Ona Mr. Fulton'un kursuna devam ettiğimi, ders kitabının kabartma kopyasından dersleri kolayca izleyebildiğimi anlattım. Bana haftada 2 saat ders verebileceğini ve 9 ay içerisinde Reader's Digest dergisini okuyabilecek düzeyde İngilizce öğretebileceğini söyledi. Kör bir öğrenci adayı karşısında herhangi bir duraksama göstermeden söylediği bu sözler bana son derece güven vermişti. Hemen derslere başladık. İkinci derse geldiğinde elinde İngilizce bir sözlük vardı. Son sayfalarını açarak bana şöyle dedi. Burada Braille harflerinin resimleri var. Ayrıca İngilizce'de çok geçen sözcükleri ve heceleri simgeleyen işaretlere de yer verilmiş. Bunlar bir tür stenografi demektir. Bu işaretleri öğrenirsen İngilizceyi daha çabuk yazabilir ve okuyabilirsin. Sözlükteki resimlerine bakarak bana bu kısaltma işaretlerini tarif etti. Ben de karşılıklarını kabartma işaretler olarak yazdım. Böylece İngilizce kısaltma sistemini öğrenmiş oldum. Gerçekten bu sistem ders kitabı yazma işimi daha hızlandırmaya yaradı. Alacağım notları da daha hızlı yazmam mümkün oluyordu. Özel öğretmenimin bu ilgili davranışı benimle çalışmayı ne kadar ciddiye aldığını gösteriyordu.
Verimli bir öğrenme ortamının oluşabilmesi için gerekli olan en temel etken, kişinin öğrenmek istediği şeye ilgi duyması, istekli olması, şevkli olmasıdır. Bu istek ve şevk küçük Gültekin'de bol miktarda var. Verimli bir öğrenme ortamının oluşması için ikinci önemli etken, kişinin öğrenme çabasına saygı duyan, ona elinden gelen yardımı yapmaya istekli olduğunu belirten bir sosyal çevredir. Babası, annesi, arkadaşları, kısaca tüm çevresi onun öğrenmesine katkıda bulunmaya hazırdır. Öğretmen durumunda olan kişinin öğrencisine "Sen değerlisin, sen istersen yapabilirsin, ben senin için elimden gelenin en iyisini seve seve yapmak istiyorum" mesajını vermesi de verimli öğrenme ortamının oluşması için üçüncü önemli etkeni oluşturmaktadır. Bu bağlamda İngilizce ders veren Abidin Bey'i de burada sevgi ve rahmetle anıyorum. Aldığı özel dersler sayesinde İngilizce düzeyi birden yükselen Gültekin'in başarısı halk evindeki kursta gözle görülür biçimde ortaya çıktı. Ama o kursta sadece dil öğrenmiyordu. Yeni bir sosyal çevre edinmişti ve sosyal çevresinin değerini biliyordu. O nedenle Aydın Halk Evi'ndeki İngilizce kursuna devam etti. İnsan niyetinin saflığı içinde elinden gelenin en iyisini yaparsa evren ona yardım eder ilkesini Gültekin'in yaşamında görüyoruz.
İngilizce kursuna devam edişim bana çok önemli bir kazanç daha sağladı. Kursları düzenleyen British Council'ın Türkiye'deki yöneticileriyle tanıştım ve bu tanışmalar British Council ile yıllarca sürecek yararlı bir ilişkinin kurulmasına yol açtı. Sanırım kursa devam etmeye başladığımın üçüncü ayıydı. Bir gün öğretmenimiz Mr. Fulton yanında bir yabancı ile sınıfa geldi. Ziyaretçiyi sınıfa tanıttı. Gelen British Council'ın İzmir şubesinin yöneticisi Mr. Parkhouse'ymiş. Az sonra İngiliz konuğumuzu yanıma getirdi ve özel olarak beni tanıttı. Ben de dilimin döndüğü kadar ziyaretçinin sorularına İngilizce yanıt verdim. Bu tanışmanın üstünden birkaç ay geçmişti. Bir gün beni evden halk evine çağırdılar. British Council'ın Türkiye temsilcisi Mr. Grant Aydın'a gelmiş, beni görmek istiyormuş. Buluşma saatinde halk evine gittim. Mr. Grant yanında birileriyle oradaydı. Beni tanıştırdılar. Mr. Grant kurstaki başarılı durumumdan dolayı beni kutladı ve bir çuval dolusu İngilizce kabartma kitap armağan etti. İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı günlerini yaşayan yabancı bir ülkeden, Anadolu'nun küçük bir kentinde yaşayan kör bir gence ulaştırılan bu armağan paketi, o ülkenin toplumunda insana verilen değeri ne kadar çarpıcı biçimde gösteriyordu. Dilimin döndüğü kadar teşekkürlerimi ifade ederek kucakladığım bu armağan, aslında bir çuval dolusu umuttu benim için. Eve döner dönmez armağan paketini açtım. İçinden İngilizceden İngilizceye 12 ciltlik bir dil bilgisi kitabı çıktı. Hepsi de kabartma yazıyla basılmıştı. Kitapları teker teker okşadım. İngilizce öğrenmeye girişirken kabartma kitaplar getirterek okuyabileceğimi düşlemiştim. İşte bu düşüm gerçeğe dönüşmeye başladığının ilk belirtileri bu armağan paketlerinden ortaya çıkmıştı.
Sevdiklerinin ve öğretmeninin desteğini ve güvenini gören Gültekin, tüm gayreti ve şevkiyle kendini İngilizce öğrenmeye verdi ve İngilizcesi süratle ilerledi. Kendisine özel ders veren Abidin Bey, "Artık kendi kendine çalışarak İngilizceni geliştirecek kadar ilerledin. Özel ders almaya devam etmene gerek yok." deyince de, 5 aylık bir çalışmadan sonra özel derslere son verildi. Gültekin artık İngilizce yayın yapan tüm radyo kanallarını dinliyor ve anlıyordu. Kolları sıvayan Gültekin artık yalnız İngilizce öğrenmekle kalmadı, yazı makinesini kullanabilen biri haline de geldi. Kitabında bu gelişimi "Hayırlı bir yanlışlık" başlığı altında anlatıyor.
Elimdeki kabartma yazı cetveli ile kabartma yazı yazmak hem yavaş hem de oldukça yorucuydu. Bunu aşağı yukarı kalemle yazmaya benzetebiliriz. Bana kabartma yazıyı öğreten Şemsettin Görenel, çalıştığı kurumda kabartma yazı yazan makineler olduğunu söylemişti. Böyle bir makineyi dışarıdan getirtmek o savaş yıllarında olacak şey değildi. Başka güçlükler bir yana, gerekli döviz tahsisini sağlamak bile olanaksızdı. Bir ara İzmir'e gitmiştim. Bundan yararlanarak British Council'ın İzmir'deki şubesinin yöneticisi Mr. Parkhouse'a uğrayıp derdimi anlattım. Bir kabartma yazı makinesinin getirilmesine yardımcı olmalarını rica ettim. Bedelini ödemeye hazırdım tabii. Elinden geleni yapacağını söyledi. Aradan birkaç ay geçti, 1944 yılının sonuna yaklaşıyorduk. Evimize içinde yazı makinesi bulunduğu söylenen bir paket ulaştı. Heyecanla açtım. İçinden ne çıksa beğenirsiniz. Normal bir daktilo. Öteki daktilolardan ufak bir farkı vardı. Satırın neresinde bulunduğunu gösteren cetvele kabartma işaretler konulmuştu. Bir yanlış anlama olduğu belliydi. Herhalde yazışmalarda körler için bir yazı makinesi sözcükleri kullanılmış olmalı ki kabartma yazı makinesi yerine yine körler için hazırlanmış bu daktilo gönderilmişti. Kısa bir düş kırıklığından sonra düşünmeye başladım. Acaba bu daktilo işime yarayacak mıydı? İngiltere'de körler bu daktiloyu kullanabildiğine göre benim de kullanmam mümkün olmalıydı. Zaten görenler de aslında bastıkları tuşlara bakmadan yazmıyorlar mıydı? Onların öğrendiği yöntemle ben de öğrenebilirdim. O sırada iyi bir rastlantı oldu. Uğradığım düş kırıklığını gözlemleyen yakın dostum Necmi abi, kitapçıda Muallimsiz Daktilo adını taşıyan bir kitap görmüş. Gidip hemen satın aldık. Kitabı inceledik. Kendi kendine daktilo öğrenmek için yazılmıştı. Parmakların tuşlara nasıl yerleştirileceği ve nasıl çalışılacağı açıklanıyordu. Kitapta 30 alıştırma metni vardı. Alıştırmalardan her birinde kullanılacak tuşların sayısı artırılıyor. 30 alıştırmanın sonunda klavyedeki harf ve işaretlerin yerleri ve her bir tuşa hangi parmakla basılacağı öğretilmiş oluyordu. Kitabın ön sözünde günde bir alıştırmayı 3 saat süreyle tekrar tekrar yazarak o alıştırmada öğretilenleri iyice belleyenlerin 30 gün içinde tuşlara bakmadan daktilo yazmayı başaracakları açıklanmıştı. Ben bir an önce daktilo yazar duruma gelmek için sabırsızlanıyordum. 30 gün bile bana çok görünüyordu. Süreyi kısaltmak için şöyle bir plan yaptım. Kitaptaki alıştırma metinlerini kabartma yazı ile kopyalayacaktım. Sonra da sırası gelen alıştırma metnini ezberleyerek, bu metni daktilo ile 3 saat süreyle tekrar tekrar yazarak, o alıştırmanın hedeflediği harflerin yerlerini iyice belleyecektim. Kitapta günde bir alıştırma yaparak 30 gün içinde daktilo ile yazmanın öğrenileceği açıklanmıştı. Öyleyse günde 2 alıştırma yaparsam 15 günde daktilo yazmayı öğrenebilecektim. Her zaman benden desteğini esirgemeyen Necmi abi yine imdadıma yetişti. Kitaptaki alıştırma metinlerini yazdırmayı üstlendi. Hemen işe giriştik. O alıştırma metinlerini okuyor, ben de elimdeki kabartma yazı cetveliyle kabartma yazıya çeviriyordum. Sonra çalışacağım alıştırma metnini ezberliyor ve daktilonun başına geçip ezberlediğim metni 3 saat durmadan tekrar tekrar yazıyordum. 3 saat sabah, 3 saat öğleden sonra çalışarak 15 gün sonra daktiloda istediğim her şeyi oldukça rahatlıkla yazabilir duruma geldim. Şimdi sıra hız kazanmaya gelmişti. O zamanlar Ankara Radyosu'nda her gün saat 17'de bir haber yazdırma programı vardı. Spiker, günün başlıca haberlerini dinleyenlerin yazabileceği kadar yavaş okurdu. Faksın, teletexin bulunmadığı, telefon bağlantılarının çok sınırlı olduğu o yıllarda bu yazdırma servisi Anadolu Ajansı'nın bültenlerini taşra gazetelerine ulaştırmaya yarıyordu. Bundan yararlanmayı düşündüm. Günlerce daktilo başına geçerek spikerin okuduğu haberleri yazmaya giriştim. İlk günlerde onun okuduğu hızla yazamıyordum. Fakat az zamanda spiker ne kadar yazdırırsa hepsini yazabilecek kadar hızlandım. İşte benim normal daktilo yazmayı öğrenişimin öyküsü böyle. Ismarlanan kabartma yazı makinesinin değil de normal yazı makinesinin gönderilmiş olması bir yanlışlıktı ama hayırlı bir yanlışlık. Görenlerin kullandığı yazı makinesiyle yazmayı öğrenerek okuryazarlıkta bir aşamayı daha gerçekleştirmiştim. Artık başkalarının okuyabileceği normal yazıyı rahatlıkla yazabiliyordum. Bu en azından benim kendi mektuplarımı yazmamı, okullarda yazılı sınavlara girecek olursam sınav sorularının yanıtlarını öteki öğrenciler gibi yazılı olarak vermemi sağlayacaktı. Tabii normal yazı makinesiyle yazdıklarımı kendim okuyamıyordum. Yazım yanlışlarını başkalarının yardımıyla düzeltmek gerekiyordu. Olsun varsın, bu eksik yanına karşın normal yazı makinesi tam 54 yıl boyunca gerek öğrenim yaşamımda, gerekse meslek yaşamımda pek çok işime yaramıştır. British Council çok geçmeden benim için bir de kabartma yazı makinesi getirtti. Bu makine sayesinde istediğim ders kitaplarını kolayca kabartma yazıya çevirebilecek, özetlerini çıkarabilecek, gereken notları alabilecektim.
Gördüğünüz gibi Gültekin Yazgan kendine eğitim sürecine hazırlıyor, çok güçlü bir altyapı oluşturuyor. Onun eğitim yaşamının öyküsünü anlatmaya başlamadan önce sosyal yaşamına da bir göz atalım. Çünkü o, yaşamı tek boyutlu olarak yaşamayı reddeden biri. Yalnız zihinsel bir yaşam, yalnız okul başarısı onu kesmez. O yaşamı sanatla, müzikle, dostluklarla donatılmış olarak istiyor. Dolayısıyla biz de şimdi onun arkadaşlıklarına ve müzik alanındaki etkinliklerine bir göz atalım.